Ayrım 10. Günlerin getirdiği Isabel Allende sayfa 136. Ama biz yine geri gidelim de ipin ucunu kaçırmayalım Paula. Jason'ın sevgisi Sally'ye kanımız kaynamıştı. Az konuşan bu ketum kız her zaman saygılı ve yardıma hazır olduğu halde kendini hep ikinci planda tutuyordu. Çocuklara karşı tam bir koruyucu peri kızı gibiydi. Kısa boyluydu. Düz kızıl saçları, makyajın katresi olmayan yüzüyle göze batmayan bir güzelliği vardı. Sanki 15 yaşındaymış gibi görünüyordu. Suçlu çocuklarla uğraşan bir merkezde çalışıyordu. Cesaret ve sebat isteyen bir yerdi burası. Erkenden kalkıp gidiyordu. Yorgunluktan sürüne sürüne geri döndüğü geceye kadar artık onu bir daha görmüyordu. Onun gözetimi altındaki gençlerin birçoğu silahlı soygundan tutuklanmışlardı. Henüz yetişkin olmadıkları halde birer insan azmanıydılar. O serçe gibi minicik hale bizim kız onlarda nasıl saygı uyandırıyordu bilmiyorum. Oradaki kabadayılardan birinin elindeki usturayla onu tehdit ettiği bir gün artık işlere yetişemeyen Sheila'ya yardım et diye benim ofiste çok daha güvenli bir iş önerdim ona. İkisi çok iyi arkadaştılar. Sally ona çocuklar konusunda yardım etmeye ve nereye olursa onunla gitmeye her zaman hazırdı. Çünkü Nico İngilizce öğrenmek ve çalışmak için vaktinin 10 saatini dışarıda geçiriyordu. Zamanla Sally'i iyice tanımıştım ve Jason'la çok az ortak noktaları olduğu konusunda Billy ile aynı fikirdeydik. "Sen karışma," diye buyurdu Billy bana. Ama bizim evde oturduklarına ve beze renginde dantelden dikilmiş gelini benim dolabımda asılı olduğuna göre nasıl olur da karışmazdım? Jason'ın dediğine göre eğitimini bitirdiği zaman evlenmeyi düşünüyorlardı ama Sally hiç de sabırsızlık belirtileri göstermiyordu. Sıkıntıdan patlayan evlilik bir çifti andırıyorlardı. Son derece uzun ve sakin geçen bir modern nişanlıklar bana pek kuşkulu görünür. Acelecilik aşkın ayrılmaz bir parçasıdır. Görünmez olanı görebilen Hilda Nini'ye bakarsan, Sally Jason'la evlenecek olursa aşkından öldüğünden değil, sırf bizim ailenin içinde kalmak için yapacaktı bunu. Kolejden mezun olduktan sonra Jason'ın bulabildiği yegane geçici iş bir alışveriş merkezinde saçma sapan bir Noel Baba kılığı içinde ter dökmek olmuştu. Ama en azından eğitimine devam edip mesleki bir ünvan kazanması gerektiğini anlamasına yaramıştı bu iş. Bize anlattıklarına göre bu Noel babalarının çoğu işe kafayı çekmiş olarak gelen zavallı adamlardı ve bazıları çocukları taciz ediyorlar. Bunu duyunca Billy, bizimkilerin kendi Noel babaları olmasına karar vererek kenarlarına gerçek tavşan kürkü geçirilmiş, kırmızı kadifeden harika bir Noel baba giysisiyle sahici gibi görünen bir sakal ve rugan çizmeler satın aldı kendini. Ben daha ucuz bir şey seçmesini istemiştim ama öyle sıradan şeyler giyemeyeceğini söyledi. Üstelik bu kıyafeti amorti edebileceğimiz daha uzun yıllar vardı önümüzde. O yıl Noel'de ana babalarıyla birlikte bir düzine çocuk davet ettik eve. Belli bir saatte ışıkları kıstık. Birisi elektronik bir orgda Noel müziği çaldı. Biri de içi hediyelerle dolu torbasıyla pencerede göründü. En küçükler arasında bir dehşet havası esti. Bir tek Sabrina'nın dışında. Çünkü onun hiçbir şeyden korkusu yoktur. Bu kadar meşgul olduğu bir gecede eve gelebilecek bir Noel Baba bulabildiğinize göre sizler çok zengin olmalısınız diye de yorumda bulundu. Daha büyük çocuklar buna bayılmışlardı ama işlerinden biri Noel Baba'ya inanmadığını söyleyince Willy, "Öyleyse sana hediye medya yok piç kurusu," dedi öfkeyle. Böylelikle parti sona erdi. Hemen arkasından çocuklar o sakalın altında Willy'nin gizlenmiş olduğundan kuşkulandılar. Ondan başka kim olabilirdi ki? Ama Alejandro çürütülmeyecek bir savla bütün kuşkuları giderdi. Bunu bilmesek daha iyi olur. Hani dişimiz düştüğünde bir fare bize para getirir ya, bu da onun gibi bir şey. Annelerimizle babalarımızın bizim salak olduğumuzu sanmaları daha iyi, dedi. Nicole bu aldatmacaya katılamayacak kadar küçüktü ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra kuşkular onu da yiyip bitirmeye başladı. Noel babadan ödü kopuyordu. Her Noel'de onunla birlikte banyoya kapanıyorduk. O korkunç ihtiyarın kızağına atlayıp başka bir eve doğru yola çıktığına yeminler edene kadar da orada tir tir titriyordu. O defasında da klozetin yanına büzülerek suratını asmıştı, hediyelerini açmaya yanaşmıyordu. "Neyin var Nicole?" diye sordum merakla. "Bana doğruyu söyle, Willy. Noel baba mı?" Bence bunu ona sorsan daha iyi edersin diye tavsiyede bulundum. Ona yalan söyleyecek olursan bana bir daha güvenmeyeceğinden korkmuştum. Biri küçük kızı elinden tutarak daha demin kullandığı kıyafetin durduğu odaya götürdü ve bunun ikisinin arasında öteki çocuklarla paylaşamayacağı bir sır olarak kalması gerektiğini söyleyerek gerçeği itiraf etti. Benim bu en küçük torunum partiye geri dönüp hediyelere dokunmadan aynı asık suratla bir köşeye çekildi. "Bu sefer neyin var Nicole?" diye sordum. Arkamdan hep gülmüşlerdir bana. Hayatımı mahvettiler. Oldu verdiği cevap daha 3 yaşında bile değildi. Jason'a gazeteci olarak çalışmamın yazı yazmakta ne kadar işime yaramış olduğunu anlatarak bunun edebi kariyerinde ilk adım olabileceğini söyledim. Gazetecilik araştırma yapmayı, olayı özetlemeyi, kısa süre içinde iş görmeyi ve dili usta bir şekilde kullanmayı öğretir insana. Dahası okuyucuyu her zaman aklına tutmak zorundasındır. Daha sonra olacakları düşündüklerinden yazarların çoğunlukla unuttukları bir şeydir bu. Kafası kuşkularla dolu olduğundan ve giriş formlarını doldurmayı bile istemediğinden ona uzun uzadıya baskı yapmamdan sonra birkaç üniversiteye başvuruda bulundu. Hepsine birden kabul edilince de pek şaşırmış, bunlardan en saygını olan New York'taki Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik okuma zevkine erişebilmişti. Çekip oraya gitmesiyle Sally'den uzaklaşmış oldu. Hala evlenmekten dem vurmalarına rağmen öylesine ılık giden bu ilişki sonunda soğuyabilecek gibi gelmişti bana. Sally bize bağlı kalmayı sürdürerek benimle ve Sheila ile çalışıyor, çocuklara yardımcı oluyordu. Kusursuz bir teyzeydi o. Jason okuldan mezun olup Kaliforniya'ya geri dönmek düşüncesiyle 1995'te çekip gitti. Will'in çocuklarının arasında klan halinde yaşama düşüncesini en fazla seven Jason. Büyük bir ailem olması hoşuma gidiyor. Bu Amerikan ve Latin karışımı pek güzel işliyor demişti bir keresinde bana. Aileyle bütünleşebilmek için İspanyolca öğrenmek üzere Meksika'da birkaç ay geçirmiş, sonunda Will'in kullandığı aynı haydut şivesiyle pek de güzel konuşur olmuştu. Onunla hep iyi dost olduk. Aynı kitap merakını paylaşıyor, birer kadeh şarapla terasta oturup yazabilecek romanların özünü birbirimize anlatıyor, konuları bölüşüyorduk. Senin Ernesto'nun Sheila ile Nico'nun hayatta payına düşen öz kardeşleri kadar yakın olduğunuzu düşünüyor, hepimizin sonsuza dek bir arada kalmamızı istiyordu. Oysa senin ölümünden ve Jennifer'ın ortadan kaybolmasından sonra öyle bir hüzne gömüldük ki aramızdaki bağlar kesildi ya da değişti. Aradan yıllar geçtikten sonra bugün Jason ailemizin allak bullak olduğunu söylüyor ama ben de ona bu dünyadaki hemen her şey gibi ailelerin de değişime uğrayıp evrim geçirdiklerini hatırlatıyorum. Kocaman bir kaya. Sheila ile Will'i aptalca şeyler içinde önemli konularda da aynı hararetle bağırıp çağırarak tartışırlardı. Emniyet kemerini taksana Sheila derdi Will ona arabada giderken. Arka koltukta emniyet kemeri takma zorunluluğu yok ki. Evet var, hayır yok. Zorunlu olup olmadığı bana vız gelir. Bu benim arabam ve ben kullanıyorum. Ya kemeri takarsın ya da inersin diye homurdanıyordu Will'i öfkeden kıpkırmızı kesilerek. Lanet olsun öyleyse iniyorum. Sheila daha çocukluğundan başlayarak erkek otoritesine karşı isyan etmişti. En küçük bir kışkırtmayla çileden çıkan Will'i de onu şımarık bir bebek olmakla suçluyordu. Sık sık ona sinirlendiriyordu ama eline gitarı alır almaz her şey bağışlanıyordu. Nico ile ikimiz onları ayrı tutmaya çabalıyorduk ama bu her zaman iyi sonuç vermiyordu. Hilda Nine ise hiçbir fikir yürütmüyordu. Bu konuda bana bir seferinde söylediği tek şey Sheila'nın sevgi görmeye alışık olmadığı ama zamanla yelkenleri suya indireceği oldu. O futbol toplarını yerinden çıkarıp yerlerine içlerine silikon kadar öldürücü olmayan bir solüsyonun bulunduğu torbalardan oluşan normal göğüsler koymak için Tabra'yı o sıralarda ameliyat etmişlerdi. Yeri gelmişken söyleyeyim, o göğüsleri ilk başta ona takmış olan o doktor, sonunda Costa Rica'nın en ünlü estetik cerrahı olup çıktı. Yani arkadaşım sayesinde edindiği deneyim boşa gitmemiş oldu. Herhalde artık yaşlanmıştır. İlk deneyimi olan o Amerikalı genç kadını hatırlamıyordur bile. Tabra ameliyathanede 6 saat kaldı. Artık fosilleşmiş olan o silikonu kaburgalarından kazımak zorunda kalmışlardı. Klinikten çıktığında öyle perişan bir haldeydi ki kendi başına kalabilecek duruma gelene kadar bakmak üzere onu bizim eve yerleştirdik. Lenf bezleri şişmişti, kollarını kımıldatamıyordu. Anesteziye karşı öyle bir tepki gösterdi ki bir hafta boyunca mide bulantıları çekti. Bir tek sulandırılmış çorbalarla kızarmış ekmeği kaldırabiliyordu. Bu olay tam da Jason okumak için New York'a gittiği zamana rastlamıştı. Sally de San Francisco'da bir kız arkadaşıyla paylaştığı bir daireye taşınmıştı ama Hilda nine, Nico, Sheila ve üç çocuk geçici olarak bizim yanımızdaydılar. Sao Salita'daki çatı katı küçük gelmişti. Onlara yeni bir ev almak için işlemleri tamamlamak üzereydik. Ev biraz uzaktaydı ve elden geçirilmesi gerekiyordu ama yüzme havuzu vardı. İçi genişti. Yabani tepelerle sınırdaştı. Yani çocukları büyütmek için ideal bir yerdi. Bizim ev tıklım tıklım doluydu. Tabranın kendini berbat hissetmesine rağmen evde genelde bir eğlence havası esiyordu. Bir tek Sheila'nın ya da Will'nin cinleri tepesine çıktığı zamanlar dışında o zaman da en küçük bir kıvılcımla kavga çıkıyordu. O gün oldukça ciddi bir ofis işi yüzünden kavga patlak vermişti. Çünkü Sheila, Will'i para konusunda açık olmamakla suçladı. O da küplere bindi. Olmadık hakaretlerle birbirlerine girdiler. Ne onları yatıştırabildim ne de akıllı uslu tartışıp bir çözüm yolu arayabilmek için seslerini alçaltmalarını sağlayabildim. Tartışmanın kıvamı birkaç dakika içinde tam bir mahalle kavgasına dönüşmüştü. Sonunda Nico, ömrümüzde onun ağzından duyduğumuz ve bizi gafil avlayarak kanımızı donduran ilk ve tek narayla onları durdurdu. Willy kapıyı öyle bir çarparak çekip gitti ki neredeyse duvarlar aşağı iniyordu. Odalardan birinde ameliyatın ve ağrı kesicilerin etkisiyle hala sersemlemiş bir halde yatan Tabra bağırışmaları duyuyor, rüya gördüğünü sanıyordu. Hilda nine ile Sally çocukları alıp ortadan kayboldular. Galiba bodrumdaki alçıdan yapılma kafataslarıyla kokarcı yuvaların arasına gizlenmişlerdi. Sheila'nın niyeti beni korumaktı. Ben de kocamı savunmak için herhangi bir tepki göstermemiştim. Böylelikle gelinimin ortaya attığı şüphe bir çözüme ulaşamadan havada kalmış oldu. O tartışmanın bu kadar uzun sürecek sonuçlar doğuracağı da aklımın ucundan geçmemişti. Billy kendi kurşun yemiş gibi hissediyordu ama Sheila yüzünden değil, benim yüzümden. Sonunda konuşabildiğimizde benim ailemle birlikte içine girilmez bir halka oluşturarak onu dışarıda bıraktığımı, ona güven bile duymadığımı söyledi. Bu haksızlığı düzeltmeye çalıştım ama imkansızdı. Kendimizi son derece alçaltmıştık. Haftalar boyunca küskün kaldık. Bu kez evden kaçamazdım çünkü nekaat dönemindeki Tabra ve ailemin tamamı yanımdaydı. Billy çevresine bir duvar örmüştü, sessizdi, öfkeliydi. Orada değildi sanki. Sabahları erkenden işine gidiyor, akşam geç vakit dönüyordu. Tek başına televizyon seyretmeye koyuluyor, artık bize yemek yapmıyordu. Her Allah'ın günü pilavla sahanda yumurta yiyorduk. Çocuklar belli onu yumuşatamıyorlardı. Ayaklarının ucunda dolaşıyorlardı. Türlü türlü bahanelerle yanına yaklaşmaktan bıkmışlardı artık. Büyük babaları aksi bir ihtiyara dönüşmüştü. Yine de boşanma lafını ağzımıza almama anlaşmamıza sadık kalmıştık. Öyle sanıyorum ki bütün o dış görünüşüne rağmen işin sonuna gelmediğimizi ikimiz de biliyorduk. Daha ancak çok yol vardı. Geceleri her birimiz yatağın bir köşesinde uyuyorduk ama sabahleyin birbirimize sarılmış olarak uyanıyorduk. Bu da uzun vadede barışmamıza yardımcı oldu. Belki de bu hikayede Willy ile ikimizin tartışmaktan başka bir şey yapmadığımız izlenimini vermişimdir sana. Elbette ki öyle değildi yavrum. Tabra'nın yanında yatmaya gittiğim zamanlar dışında, yani çekişmelerimizin kritik anları hariç el ele dolaşıyorduk. Arabada, sokakta, her yerde hep el eleydik. Ta başından beri bu böyle olmuştu ama bu alışkanlık tanıştığımızın ikinci haftasında bir ayakkabı meselesi yüzünden tam bir gereksinime dönüşmüştü. Boyumdan dolayı hep yüksek topuklu ayakkabılar giymişimdir ama Billy benim acınacak haldeki ayaklarıyla eski zamanlardaki Çinli cariyeler gibi değil, rahat yürümem gerektiğini ısrar ediyordu. Bana bir çift lastik ayakkabı hediye etti. Aradan 18 yıl geçtikten sonra bugün hala kutusunun içinde yepyeni durur. Onu mutlu etmek için televizyonda gördüğüm sandaletlerden satın almıştım. Kokteyl kıyafeti ve yüksek ökçeli ayakkabılarla basketbol oynayan sırım gibi modeller gösteriyorlardı. Bu tam da benim aradığım şeydi. Venezuela'dan getirmiş olduğum ayakkabıları elden çıkararak onların yerini o mucizevi sandaletlerden edindim. Hiç işime yaramadı. Hep ayağımdan çıkıyordu. Durmadan yüzü koyun yere kapaklanmaktan temel bir güvenlik gerekçesiyle bile hep elimden tutar oldu. Üstelik birbirimizden hoşlanıyoruz da bu da her türlü ilişkide işe yarıyor. Billy çok hoşuma gidiyor. Bunu da türlü şekillerde gösteriyorum. Ona İspanyolca olarak söylediğim aşk kelimelerini İngilizce çevirmememi rica etti benden. Kulağa tuhaf geliyormuş da. Onu hiç kimsenin, hatta kendi öz annesinin bile benim kadar sevmemiş olduğunu, ölecek olursam kendini bir huzur evinde terk edilmiş olarak bulacağını, bu nedenle beni şımartmasının ve bana iltifatlar etmesinin evli olduğunu hatırlatıyorum ona her zaman. Bu adam öyle durmadan romantik laflar edecek tipte biri değil. Ama bunca yıldır beni gırtlaklamadan yanımda yaşadığına göre ben de onun birazcık hoşuna gidiyor olsam gerek. İyi bir evliliğin sırrı nedir? Bilmiyorum, her çift farklıdır. Düşüncelerimiz, dünyaya benzer şekilde bakmamız, arkadaşlık, sadakat ve mizah birleştiriyor bizi. Birbirimize karşılıklı göz kulak oluyoruz. Aynı saatlerde aynı şeyleri yapıyoruz. Kimi zaman aynı diş fırçasını kullanıyoruz. Aynı filmleri beğeniyoruz. Billy birlikte olduğumuz zaman enerjimizin katlandığını söylüyor. Beni tanıdığını hissettiği o manevi yakınlık oluşuyormuş aramızda. Belki de öyledir. Onunla yatmak bana haz veriyor. Sıkıntılarımızı göz önüne alarak bireysel terapi uygulamaya karar verdik. Billy bir psikiyatr buldu. Ta başından itibaren onunla iyi geçiniyordu. Bense bu sakallı koca ayıyı can düşmanım olarak algılamıştım. Ama zamanla hayatlarımıza temel bir rol oynayacaktı. Terapisinde Will'in neleri çözümlemeye çalıştığını bilmiyorum. Herhalde en acil sorunu çocuklarıyla olan ilişkisiydi. Ben kendi terapimde belleğimi eşelemeye ve sırtımda son derece ağır bir yük taşımakta olduğumun farkına varmaya başlamıştım. O eski suskunluk zamanlarımla yüzleşmek, babamın bizi terk etmesinin 3 yaşımdayken bende bir iz bıraktığını ve bu yara izinin hala gözle görülür bir durumda olduğunu, bunda benim feminist konumu ve erkeklerle olan bütün ilişkilerin belirlediğini kabul etmek zorunda kalmıştım. Her zaman isyan etmiş olduğum büyük babamdan ve Ramon amcamdan tut da sanki çocukmuş gibi davrandığım Nico'ya varana kadar kendimi hiçbir zaman tümüyle vermediğim sevgililerimle kocalarım da cabası. Seansların birinde yeşil çay meraklısı psikoterapist beni hipnotize etmeye kalktı. Beceremedi ama hiç değilse gevşedim de yüreğimin içinde siyah granitten koskoca bir kaya parçası olduğunu görebildim. İşte o zaman benim görevimin bundan kurtulmak olduğunu anladım. Ufacık parçalar halinde azar azar yontacaktım onu. O kapkara kaya parçasından kurtulabilmek için terapinin dışında ve senin küllerinin bulunduğu o duru ormanın içindeki yürüyüşlerden başka bir de yoga dersleri aldım ve Doktor Shima'nın hem biliminden hem de varlığından yararlandığım o huzur dolu akupunktur seanslarının sayısını arttırdım. Her tarafıma batırılmış iğnelerle onun muayenehanesinde yatarken bir yandan da meditasyon yapıyor ve başka boyutlara kaçıyordum. Seni arıyordum yavrum. O upuzun 1992 yılı boyunca hareketsiz bedeninin içine sıkışıp kalmış olan ruhunu düşünüyordum. Kimi zaman gırtlağım bir pençenin sıktığını hissediyor, havayı zorlukla soluyabiliyordum. Ya da göğsümdeki bir kum torbası beni bunaltıyordu. Kendimi sanki bir çukura gömülmüşüm gibi hissediyordum ama hemen arkasından nefesim telaşlanmadan ağrının olduğu yere yönlendirmem gerektiğini hatırlıyordum. Hani tıpkı çocuk doğururken yapılması gerektiği gibi o derin acı derhal azalıyordu. O zaman da o çukurdan çıkmamı ve gün ışığına, masmavi gökyüzüne yükselmemi sağlayacak bir merdiven ilişiyordu gözüme. Korku kaçınılmaz bir şey. Bunu kabul etmeliyim. Ama beni felce uğratmasına göz yumamam. Bir keresinde demiştim ki, ya da bunu bir yerde yazmıştım. Senin ölümünden sonra artık hiçbir şeyden korkmuyordum. Ama hiç de öyle değil Baula. Sevdiklerimi kaybetmekten ya da onların acı çektiğini görmekten korkuyorum. Yaşlılığın getireceği yıpranmadan korkuyorum. Dünyada gitgide artan yoksulluktan, şiddetten ve yozlaşmadan korkuyorum. Sensiz geçirdiğim bütün bu yıllar içinde hüznü yönetmeyi, onu kendime can yoldaşı yapmayı öğrendim. Senin yokluğun ve hayatımdaki daha başka kayıplar yavaş yavaş tatlı bir hasrete dönüşüyor. Düşe kalka yaptığım ruhsal uygulamalarımda amaç edindiğim şey şu: rahat yürümemi engelleyen olumsuz duygulardan kurtulmak. İçimdeki öfkeyi yaratıcı bir enerjiye dönüştürmek istiyorum. Suçluluk duygusunda hatalarımı alaycı bir tevekküle, bütün gururum ve kibrimi dışarı doğru süpürmek istiyorum. Hayale kapılmıyorum. Kesin bir kurtuluşa, gerçek bir merhamet duygusuna ya da azizlerinki gibi bir esirmeye hiçbir zaman erişemeyeceğim. Gördüğüm kadarıyla bende azizelikten eser yok ama kırıntıları da kendime hedef edinebilirim. Daha az bağımlılık, başkalarına karşı birazcık sevgi, temiz bir vicdanın vereceği neşe. Mikişima'yı akupunktur yapmak ve şifalı Çin otları vermek için seni ziyaret etti. Bütün o aylar boyunca görüp takdir edememen ne kadar yazık. Annemle ikimiz gibi sen de aşık olabilirdin ona. Kolalı gömlekler, altın kol düğmeleri, ipek kravatlarla lordlar gibi giyinir o. Mickey'i tanıdığımda saçları siyahtı ama aradan birkaç yıl geçtiğinde artık tek tük kır saçları vardı. Yine de yüzünde hala tek bir kırışıklık yok. O mucizevi merhemleri sayesinde bebek gibi pembe beyaz bir cildi var. Annesiyle babasının hiç belli etmeden birbirlerinden nefret ederek 60 yıl boyunca birlikte yaşadıklarını anlatmıştı bana. Evlerinde koca hiç konuşmazmış. Karısı da sırf onu rahatsız etmek için hiç durmadan konuşurmuş. Ama eski zamanlardaki Japon eşleri gibi hizmet edermiş ona. Görevlerini yerine getirmediğini asla söyleyemesin diye banyosunu hazırlar, sırtını fırçalar, yemeğini ağzına yedirir, yaz günlerinde onu yelpazelermiş. Aynı şekilde o da karısı onun insafsızın biri olduğunu söylemesin diye faturaları öder, her gece evde yatarmış. Günün birinde hanım ölmüş. Oysa kocası kendisinden çok daha büyükmüş ve aslında akciğer kanseri olsa yeriymiş çünkü baca gibi sigara içermiş. Duyduğu nefret öylesine güçlü ve geçmek bilmez olan kadın bir kalp kriziyle 2 dakika içinde bu dünyadan göçmüş. Mickey'nin babası bırak çoraplarını yıkamayı ya da üstüne yattığı hasırı dürmeyi çay yapmak için ömründe su kaynatmış bile değilmiş. Çocukları adamın açlıktan öleceğini sanmışlar ama Mickey ona birkaç şifalı ot salıp vermiş. O çok geçmeden babası şişmanlamaya, dimdik yürümeye, yıllardan beri ilk kez gülüp konuşmaya başlamış. Artık şafakla beraber kalkıyor, o ünlü otlarla ve tofuyla bir parça haşlanmış pirinç yiyor, meditasyon yapıyor, ilahiler söylüyor, tai chi egzersizleri yapıyor ve cebini 3 paket sigarayla alabalık avlamaya gidiyormuş. Irmağa kadar yürümek 2 saatini alıyormuş. Geri döndüğünde tuttuğu balı Mickey'nin o büyülü tozlarıyla çeşnilendirilmiş olarak kendi pişiriyor, son derece sıcak bir banyo yapıyor, sonra da atalarını onurlandırmak, orada yeri gelmişken de karısının anısına küfretmek için ibadet ederek gününü sona erdiriyormuş. Babam 89 yaşında ve terü taze diye anlatmıştı bana Mickey. O gizemli Çin ilaçları bu Japon büyük babaya gençliğini geri verebildiyse benim yüreğimdeki o üzüntü kayasına söküp atabileceğine karar vermiştim. 10. ayrımın sonu sayfa 148.